Dostum bazılarımız cennete gittikten sonra büyük sıkıntı dönemine girdiğimizi düşünebilir. Neden biliyor musunuz? Paulus'un 2. Korintliler 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ne dediğine kulak verin. Bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım. Kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Mesih'in yargı tahtı Bema'dır. Büyük beyaz taht yargısı değildir. Bütün Hristiyanlar, yani gerçek anlamda Mesih inananları, gerek iyi gerek kötü yaptıklarının karşılığını alacağı Bema'ya geleceklerdir. Bu kurtulup kurtulmayacağımızı belirleyen bir yargı mıdır? Hayır. Elçi Paulus 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette, çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Kimsenin atabileceği başka bir temel yoktur ama o temelin üzerine bina edebilirsiniz. 1. Korintliler 3. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır der. Sık sık birçok insanın kurtulmuş olduğu halde cennete vardıklarında yanık kokacaklarını söylememin nedeni budur. Yeryüzündeyken yaptıkları her şeyi benlikte, yeryüzüne ait bir nedenle, o anki bir tatmin için yapmışlardır. Sizinle çok açık konuşayım. Yaşım ilerledikçe Mesih'in yargı tahtı önünde ne yapacağımı düşünüyorum. Yıllardır sürdürdüğüm kutsal kitap öğretiş hizmetimden ötürü büyük bir ödül alacağımı söyleyebilirsiniz. Ama siz beni, benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Eğer tanısaydınız beni dinlemeyi istemeyebilirdiniz. Ama bir dakika bekleyin. Çünkü eğer ben sizi, sizin kendinizi tanıdığınız gibi tanısaydım, ben de sizinle konuşmayı istemezdim. Dostum, burada yeryüzünde yaşadığımız hayatlar sunaktır. Ve gerçek bazılarımızın cennete gidip büyük sıkıntıdan kurtulmadığımızı düşüneceği olduğu halde Mesih'in dönüşüyle çok ilgileniyormuş gibi yapmak dindar bir saçmalık haline gelebilir. Elçi Paulus'un Mesih'in Bema'sındaki yargımızdan söz ettikten sonra 2. Korintliler 5. bölüm 11. ayette ne söylediğine dikkat edin. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuzdur der. Onun önüne çıktığımızda 15 yıldır pazar okulunu hiç kaçırmadığınız için onun size güzel bir pazar okulu madalyonu vereceğini düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Ben Mesih'in yargı kürsünün önüne gelecek şeylerin evinizde yaşadığınız hayat, iş ve sosyal hayatınızdaki tanıklığınız, karşı cins karşısındaki davranışlarınız olduğunu düşünüyorum. Yeryüzündeyken bedeninizde yaptığınız şeyler yargı kürsünün önüne gelecektir. Siz şimdi cennete gitmeyi istiyor musunuz? Her şeyi yoluna koydunuz mu? Elçi Paulus 2. Korintliler 11. bölüm 31. ayette, Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası biliyor ki yalan söylemiyorum der. Bu yüzden her şeyi Rab'be günü gününe itiraf etmeye dikkat ederim. Her gün onunla hesabımı kapatmaya çalışırım. Eğer bunu yapmazsam, Tanrı bir gün orada bana hesabı soracaktır. Bugün sinirlendiniz ve kötü bir tanık oldunuz. Başka bir inanlı hakkında dedikodu yaptınız. Mesih'in önüne çıktığınızda sırtınızı sıvazlayıp sizin ne kadar hoş biri olduğunu söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? O bunları yargılayacaktır dostum. Cennette her şeyin halledilmesi gerekiyor ve Mesih'in yargı tahtının amacı da budur. Amos bu insanlara karşı sözünü esirgemez. Rabbin gününü özlemle beklediğiniz saçmalığına son verin. O gün aydınlık değil, karanlık bir gün olacaktır der. Geçmeniz gereken büyük bir sıkıntı dönemi olacaktır. Eğer inanlıysanız ve bu yüzden büyük sıkıntıdan geçmezseniz sizin için hala Mesih'in yargı tahtı olacaktır. Bunun bazı insanların olacağını düşündükleri gibi hoş bir şey olacağını da sanmayın. Amos 5. bölüm 19. ayetti. Nasıl ki biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar diye bir örnek verir. Amos kutsal kitapta bulacağınız en dramatik vaizlerden birisidir. Oldukça mecazi bir dil kullanır. Yeryüzünden ve doğadan örnekler verir. Burada ormanda olan ve birdenbire arkasından bir aslan gelen bir adamdan söz edilir. Adam aslandan kaçarken bir ayının kendisine doğru geldiğini görür. Yani eğer Rabbin gelmesini istediğinizde yeryüzündeki sorunlarınızdan kurtulmak için bunu söylüyorsanız bu tavadan ateşe atlamak gibidir. Adam ayının kendisine doğru geldiğini görünce tepelere yönelir ve evine gider. Dinlenip nefesini toplamak için elini duvara koyar ama bu sefer de duvardan bir yılan inip onu ısırır. vücuduna yılan zehri girmesindense bir hastanın ya da ayının pençesine düşmek çok daha iyidir. Amos yeryüzünde Tanrı için yaşadığımız hayat hakkında çok dikkatli olmamız gerektiğini söyler. İnanlar olarak kurtuluşumuz tehlikede değildir. Mesih günahlarımızın cezasını ödemiştir ama inanlar olarak günahlarımızı zamanında itiraf edip tövbe etmezsek Tanrı gerekeni yapacaktır. Dostum, Tanrı'nın bunu yapması gerekir. Tanrı kutsal, doğru ve adildir ve cennet her şeyin doğru olduğu bir yer olacaktır. Bu yüzden siz ve ben oraya gittiğimizde doğru olmalıyız. Bu günümüzde birçok insanın anlamadığı bir konu. Amos 5. bölüm 20. ayette Rabbin günü aydınlık değil karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, bir parıltı bile yok der. Rabbin günü İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargı dönemiyle başlar. Ancak Rabbin günü bir yargı döneminden daha da fazlasını içerir. Rabbin günü aynı zamanda Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişini ve yeryüzünde 1000 yıllık egemenlik sürüşünde içermektedir. Amos 5. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Rab şöyle diyor. İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Vesile hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü. Cenklerinizin sesini dinlemeyeceğim der. Törenleri yerine getirişlerinin ardında dürüst olmayan hayatlar vardı. Tanrı halkının imanların gerçek olması gerektiğini anlamaları çok önemlidir. İman sahte ya da masal değil, gerçektir. İman birisini kavramalıdır. İman etmek kandırmak değildir. Birçok insan eğer inanıyorsan bunun nedeni kör olmandır. Körü körüne inanıyorsun der. Eğer körü körüne inanıyorsanız unutun gitsin. Çünkü Tanrı böyle bir imanı kabul etmez. İmanın kişinin hayatının üzerinde bir etkisi olması gerekir. Yakup işler olmadan iman ölüdür der. Paulus iyi işler yapabilelim diye kurtulduğumuzu söyler. Bunların hepsi de önemlidir. İsrail halkı günahlı hayatları yaşamaktaydı. Aktif olarak putperestlik yapıyorlardı ama buna karşı Musa'nın yasasındaki törenlerin hepsini de yerine getiriyorlardı. Tanrı burada ben bundan nefret ediyorum. Böyle bir şeyi kabul edemem der. Canlı ve şekli olduğunu düşündüğünüz ilahi toplantılarınızdan bazılarında eğer insanların yüreği işin içinde değilse bunun hiçbir anlamının olmadığını söylemek isterim. Gerçekten Tanrı'nın bunu kabul ettiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Eğer sizin kilisenize ya da benim kiliseme gelseydi Tanrı sizce ne düşünürdü? Amos 5. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerdi. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı kurbanlar sunular sundunuz? Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayyan'ı kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız der. Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayyan'ı ya da gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini Sakkut ve Kayyan'ı taşıdınız diyor. Sakkut ve Kayyan İsrail'de tapınılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu düşünülür. Belli ki İsrail halkı çölde kurbanlar sunuyorlardı ama putperestlerle karşılaştıklarında onların tanrılarına da tapınmaya başladılar. Molaka tapınmada küçük çocuklar Akkor halindeki putun kollarına konulur ve kurban edilirdi. Bu çocukların haykırışları dehşet vericiydi. Tanrı bizlere pazar günü kiliseye geliyor ve bana tapınmanın dışsal etkinliklerinde bulunuyorsunuz ama hafta içinde Molaka tapıyorsunuz. Para peşinde koşarken açgözlülük tanrısına tapıyorsunuz der. Deniyor ki Kardinal Wolsey 8. Henry tarafından kovulmuştu. 8. Henry onu öldürmek istiyordu ama ölüm cezası gerçekleşmeden önce Wolsey doğal nedenlerden ötürü ölmüştü. Kardinal ölüm döşeğinde keşke Tanrı'ya, krala hizmet ettiğim gibi hizmet etmiş olsaydım der. Yeryüzündeyken Molak adlı puta açgözlülük tanrısına taptım. Bedendeki şeylere taptım ve Tanrı'ma hizmet etmedim der. Dostum, öldüğünüzde söylenen sözler ne kadar tatlı olursa olsun, vaiz ne kadar güzel sözler söylerse söylesin, sizler ve ben Mesih'in yargı tahtının önünde duracağız. Sizinle açık konuşayım. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Bu yüzden buradayken onunla ilişkimi doğru tutmaya çalışırım. Amos 5. bölüm 27. ayetti. Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim. Rab böyle diyor. Onun adı her şeye egemen Tanrı'dır der. İsrail gelecekte cezalandırılacaktı. Şam'ın ötesine yani Suriye'nin ötesine sürgüne gönderileceklerdi ve Şam'ın ötesinde Nineve vardı. Tanrı İsrail'e Asurluların kendilerini sürgüne göndereceğini söyler. Amos 6. bölümde İsrail'e kötülüklerinden ayrılması söylenir. Amos bu bölüme bir vay ile başlar. Vaylarla dolu bir peygamber değildir ama vayları başka peygamberlerde ve vahiy kitabında da görmekteyiz. Vay sözü aynı zamanda dur, bak, dinle çünkü bu önemli bir konudur der. vay sözcüğü bundan sonra gelecek olan şeylere özel olarak dikkat etmemizi bildiren bir sözcüktür. Amos 6. bölüm 1. ayet. Vay başına Siyon'daki kaygısızların, Samiriye dağında kendilerini güvende sananların, İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanların önder. Siyon tabii ki güneydeki Yahuda krallığıdır. Bu yüzden burada ulusun her iki kısmına da hem Yahuda'ya hem de İsrail'e hitap edilmektedir. Siyon dinin merkeziydi. Tanrı'nın tapınağı oradaydı ve Samiriye'de güçlü bir krallığın başkentiydi. Yazıklar olsun Siyon'daki kaygısızlara derken zenginlik döneminde lüksün kucağında yaşayanlar hedef alınır. Batı dünyasında 2. Dünya Savaşı'ndan beri aynı şeyi görüyoruz. Gelişmiş Batı dünyası ve bazı petrol ülkelerinin ağaları birçok ülkedeki zenginler gerçekten de zenginlik ve lüksün kucağında yaşamaktadır. Samiriye dağında kendilerini güvende sananlara vay diyor. Samiriye atom bombalarını tuttukları yer gibiydi. Kuzeydeki krallığın başkentiydi. Ahav'la İzabel burada yaşamışlar ve burada fil dişinden yapılmış güzel saraylar inşa etmişlerdi. Samiriye'nin dağları öylesine mükemmel bir doğal kale oluşturmaktaydı ki kent düşmeden önce 3 yıl boyunca Asur kuşatmasına dayanmıştı. Samiriye çok önemli bir kentti. Asurlular onu yok ettikten sonra Herodes daha sonra onu yeniden inşa ettirmişti. Herodes binalar yaptırmayı seviyordu. Filistin'in her tarafına binalar yaptırmıştı. Sezariye'yi ilk olarak o yaptırmıştır ama yeri çok iyi olduğu için Samiriye'yi yeniden yaptırdı. İsrail bütün lüksü ve harika kaleleriyle kendini güvende ve iyi korunuyor hissediyordu. İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanlarına der. Ulusun tanınmış insanları büyük bir olasılıkla İsrail'in yüksek konumdaki ve yetki sahibi olan prenslerinden, yöneticilerinden söz etmektedir. İsrail halkı adalet ve yardım alabilmek için ulusun bu tanrıdan uzak ve ilgisiz önderlerine başvurmaktaydı. Ama prensler sadece kendi rahatları ve kendi isteklerine düşkünlükleriyle ilgileniyorlardı. İsrail zamanın diğer ulusları tarafından önder ulus olarak görülmekteydi. Yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in bir üyesi gibiydi ve büyük bir etkiye sahipti. Amos 6. bölüm 2. ayette Kalne kentine gidin de görün. Oradan Büyük Hama'ya geçin. Filistlerin Gat kentine inin. Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş diye sorar. Kalne kentine gidin de görün derken Kalne'nin Fırat'ın bir nehriyle Zap nehrinin yukarı kısmının kesiştiği yer olduğunu anlamalıyız. Nineve kenti buradaydı. Kalne buradaydı ve bu bölge büyük bir merkez oluşturmaktaydı. Oradan Büyük Hama'ya geçin diyor. Hama Suriye'nin başlıca kentiydi. Şimdi güneye gidiyoruz. Filistlerin Gat kentine inin der. Gat Filistin'dedir ve Filistlerin önde gelen kentidir. Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler diye soruyor. Toprakları sizinkinden daha mı geniş? Yani gidip bu diğer uluslara bakın. Neden kendinizin bu uluslardan daha üstün olduğunuzu düşünüyorsunuz? Siz onlardan üstün değilsiniz. Siz de onların işlediği günahların aynılarını işliyorsunuz ve sizin sorumluluğunuz onlarınkinden daha büyük. Onlar Tanrı'dan hiçbir vahye sahip değiller ama sizin Tanrı'dan aldığınız bir vahyiniz var diyor. Amos şimdi İsrail'in 3 ulusal günahının ne olduğunu söyleyecektir. Bunlar kuzeydeki krallığı çökerten 3 günahtır. Bu günahlar güneydeki krallığı da çökerttiler. Babil'i de bu günahlar çökertti. Mısır'ı çökertenler de bunlardı. Grek İmparatorluğunu, Roma'yı yine bu aynı günahlar çökertmişti. Birçok büyük ulusu çökerten günahlardı. Fransa ve İngiltere'nin günümüzde ikinci sınıf ulus haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi budur. Bir zamanlar güneş hiçbir zaman Britanya İmparatorluğu'nun üzerine batmaz denirdi ama günümüzde Britanya İmparatorluğu'nun kendisi batıyor gibi görülmektedir. Bu üç günah ulusal günahtır ve Tanrı'nın kendilerinden ötürü ulusları yargılayacağı günahları oluşturmaktadır. Amos 6. bölüm 3. ayette ey sizler kötü günü uzak sanan, orbalık tahtını yaklaştıranlar der. Evet, bir yargı günü geliyor ama yakın değil. Onun hakkında endişelenmemize gerek yok diyordu. Yaşaya kendisine güneydeki krallığın üzerine yargının gelmekte olduğunu ve sürgüne gideceklerini söylediğinde Hizkiya Yaşaya'ya şöyle demişti. Hizkiya benim yaşadığım zamanda mı gerçekleşecek bunlar? Yaşaya hayır senin yaşadığın zamanda gerçekleşmeyecek diye yanıt verdi. Büyük bir kral olan Hizkiya bile o zaman zararı yok diye düşündü. Günümüz nesli torunlarımıza borç ve büyük bir sıkıntı içinde olan bir dünyayı bırakmaktadır. Bugün dünyanın geleceğini düşündüğümüzde kaygılanmamak elde değil.
her şeyin, yiyeceklerin bile gittikçe bozulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kötü günler yaklaşmaktadır. Bir ulusu yok eden 3 günah nedir? Birinci günahın ne olduğu 4. ayette şöyle söyleniyor. Amos 6. bölüm 4. ayet. Ey sizler, fil dişi süslü yataklara uzananlar, sedirlere serilenler, seçme kuzular, besili buzağlar yiyenler. Burada bildirilen iki günah evlilik dışı seks ve oburluktur. Bunlar bedensel günahlardır. Fil dişi süslü yataklara uzananlar diyor. Ahav ve İzabel Samiriye'de fil dişinden bir saray yaptırmıştı. Şimdi kazısı tamamlanmıştır ve işçiler o harika sarayın yıkıntıları içinde pek çok güzel narin kap buldular. Bu saray zamanın üst sınıfının yaşamını temsil etmekteydi. Fil dişi süslü yataklara uzananlar derken hepsinin kocaman yatakları olduğunu ve rahat bir yaşam sürdüklerini anlıyoruz. Sedirlere serilenler sözü seksi olan büyük meraklarını ima eder. Vakitlerinin çoğu seksle geçmekteydi ve günümüz içinde aynı şeyi söylemek mümkündür. Birisi kadın hakları hareketine kadının yeri mutfak ve yatak odasıdır diye yanıt vermeye çalıştı. Ben de size böyle bir şey söylemenin çok korkunç bir şey olduğunu söylemek isterim. Bu söze kesinlikle katılmıyorum ama dünyanın günümüzdeki düşüncesini bu söz yansıtmaktadır. Basında büyük kentlerdeki sosyal hayat hakkında pek çok şey yer alıyor. Bir araya geldiklerinde çokça içki içtiklerini ve konuşmalarının ana konusunun kimin kimin sevgilisiyle eşiyle çıktığı olduğunu öğreniyoruz. Bu tür etkinlikler belirli bir politik parti üyelerine has özellikler değildir. Bu tür şeylere istisna oluşturan bireyler olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun ama korkarım dünyanın her yerinde toplumların karşı karşıya olduğu sorunlardan çok seksle ilgilenilir. Dünyada yasa yapanlar televizyona çıktıklarında çok ciddi görünürler ama tabii hepsinden söz etmiyorum, istisnalar var. Sosyal hayatları oldukça yozdur. Hiçbir ulus günaha bu denli düşüp de ayakta kalabilmiş değildir. Roma İmparatorluğu büyük bir olasılıkla bütün uluslar içinde en güçlü olanıydı. O zaman neden çöktü? Roma'yı çökerten dışarıdan gelen bir düşman mıydı? Hayır. Birçok tarihçi, hatta Gibbon, Roma'nın çöküşünün önemli nedenlerinden birisinin aile kurumunun yok olması olduğunu söyler. Ahlaksızlık geldiğinde ulus çökmeye başlayacaktır. İkinci ulusal günah ise 5. ayette bizlere bildiriliyor. Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar der. O zamanlarda oldukça yeni müzik türü vardı. Siz caz, rock, rock'n'roll ve hard rock'ın yeni şeyler olduğunu düşünebilirsiniz ama o zamanlarda İsrail'de de aynı şeyler yaşanıyordu. Müziğin karakteri bir ulusu mahvedebilir ve bana sorarsanız ben dünyanın özellikle gelişmiş pek çok ülkesinde o noktaya varıldığını düşünüyorum. Geri kafalı olduğumu düşündüğünüzü tahmin ederim ama söylediklerimden utanmıyorum. Birisi sen modern, çağdaş müzik hakkında bir şey bilmiyorsun diyebilir. Çağdaş ya da modern müzik hakkında pek fazla şey bilmediğim doğru. Doğru olduğu halde neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı biliyorum. Müziğin içeriği, yapısı ve kalitesi bana göre önemlidir. Günümüzdeki müziklerin büyük bir çoğunluğundan hoşlanmıyorum ve bu müzikleri de dinlemiyorum. Daha doğrusu bana bir şey ifade etmiyor. Kaliteli halk müziği, özellikle de sanat müziği benim zevkle, haz duyarak dinlediğim müzikleri oluşturuyor. Çenk eşliğinde türkü söyleyenler diyor, Davut gibi beste yapanlar. Ama müzik artık Davut'un zamanında kullanıldığı gibi kullanılmıyordu. Davut Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapan bir dahiydi. İsrail'de Amos'un zamanında da dahiler vardı ama Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapmıyorlardı. Bunun yerine müzikleri insanları Tanrı'dan ve Tanrı'ya tapınmaktan uzaklaştıran müziklerdi. Şimdi 3. ulusal günaha geldik. Amos 6. bölüm 6. ayet. Tas tas şarap içenler, yağların en güzelini sürenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler diyor. Tas tas şarap içenler. Şarabı kadeh kadeh değil de tasla içiyorlardı. Gerçekten alkolizme işaret edilir burada. Yağların en güzelini sürenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler diyor. O zamanlarda koltuk altına sürmek için doğru türdeki yağı almak için çok dikkat edilirdi. Bundan söz etmek beni rahatsız etmiyor çünkü bundan televizyonlarda da her zaman bahsediliyor. İsrail'de doğru deodorantı kullanmak oldukça önemli bir konuydu ama ulusu yok etmekte olan ayyaşlıktı. Ayyaşlık günümüzde de bütün diğer günahlarla birlikte bizim ulusumuzda birçoğunu mahveden günahtır ve bu yanımıza kâr kalmayacak dostum. Ülkemizde çok sayıda alkolik ve hayatları alkolden etkilenen pek çok insan bulunmaktadır. Ölümle sonuçlanan araba kazalarının büyük bir kısmı alkollü araba kullanmaktan kaynaklanıyor. Ülkemizde araba kazalarında ölen insanların sayısı savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazla. Ama kimse bu konuda yeterince protestoda bulunmamaktadır. İçki fabrikalarından biri birkaç yıl önce gençlerin içki içmesinden endişe duyduklarını belirten bir reklam yayınlamıştı. Reklamda ilk gençlik çağındaki kişiler özellikle de bir grupta olduklarında sık sık kendi başlarına olsalar yapmayacakları şeyleri yapmaya ayartılırlar. Örneğin bunu yapmamaları gerektiğini bildikleri halde içki içmek gibi bu örnek verilir. Bu sorunla ilgilendiğinize eminiz diyorlardı. İçki üreticilerinin size ve bana bizlerin sorunları onları ilgilendirdiği için ilgilendiğimizi söylemelerini düşünebiliyor musunuz? Öyleyse neden içki üretmeyi durdurmuyorlar? Reklam şöyle devam ediyordu. Çocuklarınız bu yaşa gelene kadar onlara içki hakkındaki düşüncelerinizin sağlıklı ve olgun olduğunu gösterdiyseniz fazla endişe etmenize gerek yok. İçki içmek hakkında sağlıklı ve olgun düşünceler nedir? İçki içmek içki içmektir, öyle değil mi? Bu reklamı içkiyi yasaklamak için koymadıkları kesindi. Sizinle Kimse İlgilendirmez adlı bir şiiri paylaşmak istiyorum şimdi. Benim ne içtiğim kimseyi ilgilendirmez. Komşularımın ne düşündüğü beni ilgilendirmez. Ya da kaç yasayı çiğnemeyi seçtikleri beni ilgilendirmez. Ben dünyaya kadehimi kaldırdığımı bildiririm. Bir adamın özgürlüğünün kısıtlanacağı nokta burasıdır. Benim içki içme hakkıma karışılmamalıdır. Böylece yasa ve insanlara karşım içti. Sonra külüstüğüne binip gaza bastı ve yola çıktı. Otoyolda bir o yana bir bu yana gitti, virajları son hız aldı. Gözleri bulanıktı ve yüzünde ayyaş bir sırıtış vardı. Çok geçmeden bir arabayı sollamaya çalıştı. Sonra bir darbe sesi, bir bağırış ve cam kırılması. Diğer araba ters dönmüştü. En yakın kasabadan en az 4 kilometre uzaktaydılar. Adama bir şey olmamıştı ama karısı sıkışmıştı ve adamın o ayyaşın yardımına ihtiyacı vardı. Ayyaş oturmuş sarhoş sarhoş bakıyordu. Bağırışı duymuş ve alevleri görmüştü ama kadını arabadan çıkartarak bir hayatı kurtarabilecek durumda değildi. Araba yandı ve bir anne öldü. Kocası ve bebeği arkasından gözyaşı döktüler. Ve sarhoş öylece oturdu ve hala bazıları onların ne içtiğinin kimseyi ilgilendirmediğini düşünmektedir. Bedenin günahları, yani evlilik dışı seks ve oburluk. Putperest müzik ve sarhoşluk büyük ulusları çökerten 3 büyük günahtır. İnsanlarımızın buna bir istisna oluşturulacağı düşünülemez. İnsanlarımızda olup bitenleri görmek herkesin yüreğini paramparça edecek boyutlara ulaşmıştır. Buna karşın şimdi uygar olduğumuzu, şimdi yeni bir ahlak anlayışımızın olduğunu ve artık büyüdüğümüzü ve eski muhafazakar düşüncelerden kurtulduğumuzu söyleyerek olup bitenleri haklı göstermeye çalışıyoruz. Bu arada atalarımızın ahlak değerlerinin, dayanışmalarının ve birlikteliklerinin daha ileri düzeyde olduğunu da söylemek isterim. Şimdi sofistike ve yontulmuş olan bizler bu harika ulusu sürdürebilecek miyiz yoksa onu yozlaşmaya doğru giden dünyanın içine mi bırakacağız? Amos'un bu mesajı kendi zamanında yerine geldi. Kuzeydeki krallık yok edildi ve sürgüne gönderildi. Krallığı yıkan günahlar bunlardı. Ve 4. ayette oburluk ve evlilik dışı seks, 5. ayette putperestlik ve müzik, 6. ayette de sarhoşluk konu edildi. Hep aynı söz ve aynı ezgi. Şarap, kadın ve müzik. Birçok insan hayatın bundan ibaret olduğunu düşünmektedir. Aslında hayat değil, ölüm buna ibarettir. Bu yiyin için eğlenin, nasılsa yarın öleceğiz diyen kafa yapısıdır. Ya da fırsatın varken her şeyi yap diyen kafa yapısı aynı kafa yapısıdır. Yani benliği tatmin et ama bir ulus bu yola girerse yolun sonunda altın dolu bir çömlek değil çıkmaz bir sokak olduğunu görecektir. Bu kafa yapısı bireyleri ve ulusları ölüme götüren yoldur. Bunların hepsi insan yüreği hakkında çok ilginç bir şeyi ortaya koyar. İnsan yüreğine bütün dünyayı koyabilirsiniz ve yine de insan yüreği tatmin olmayacaktır. Sizce bu hayret verici bir nokta değil mi? İnsan yüreğindeki boşluğu sadece Tanrı doldurabilir. İsrail'in günahları ulusun yıkımına yol açacaktır.